Ayrım 26, sayfa 305. Bu arada Juliet de üç çadır mevkiinde yaşamını düzene koymuştu. Gabriel üstüne basarak hiçbir şeyi, hiç kimseyi, kendisine bile dikkate almamasını istemişti. Onun dışında herkes bu halkın mensubu olduğu için ne olursa olsun kaderini taşımak zorundaydı. Oysa Juliet'in kendileriyle ilgisi yoktu. O sadece masum bir kurbandı. O nedenle de yarım yamalak yerine getirilecek her türlü talepte bulunma hakkına sahipti. Önderler Konseyi oturumlarından birinde Bagration bu konuyu da gündeme getirmişti. Karımın burada Damlacık'ta ayrı ve istediği gibi yaşamaya hakkı var. Evlilik kan akrabalığı değildir. Biz hepimiz kan yoluyla birbirimize bağlıyız. O nedenle de koyduğumuz yasalara uymakla yükümlüyüz. Ancak Juliet bu yasaların dışında değerlendirilmelidir. O bir Fransız, bir yabancı. Kaderin acımıza ortak ettiği mutlu halkların çocuklarından biridir. O nedenle halkımız konukseverliğini göstermelidir. Önderler Konseyi'nin bütün üyeleri Bagration'ın konukseverlik çağrısını hemen anlamışlardı. Herkes Juliet'e üç çadır, çok sayıda eşya, ayrı mutfak, bağımsız ev idaresi, hizmetçiler, ayrı yiyecek stokları, iki Hollanda ineği, genç Avedis almıştı bunları, gibi imtiyazlar tanındığını ve bütün bu istisnai şeylerin halka hoş gösterilmesi gerektiğini biliyorlardı. Gerçi Gabriel Bagration mutfakta fazla olan her şey gibi sütün büyük kısmının da kamptaki çocuklara dağıtılması talimatını vermişti. Ama her şeye rağmen bu bağışlar nihayetinde ev sahiplerinin ihtiyaçlarından artanlardı. Düşmanları ya da ondan hoşlanmayanların inançlarla yaşam tarzı arasındaki utanılası çelişkiyi kanıtlamak için ortaklaşa ekonominin zorunluluğunu anlattığı konuşmasıyla üç çadır mevkiinin bolluk içindeki gerçeğini karşılaştırmaları yeterdi. Gerçi komutanın çadırlarda yatmadığı, öteki savaşçılarla verilen yemekten yediği, ortak hayata kattığı mal ve mülkün mevcudun büyük kısmını oluşturduğu görmezden gelinemezdi. Ancak Juliet için harika şeylerin büyük çoğunluğunu topluluğa vermediği de inkar edilemezdi. Bu çelişkide çatışma tehlikesi yatmaktaydı. Ne var ki önderlerden hiçbiri şu an böyle bir şeyi düşünüyormuş gibi görünmüyordu. Oysa Yoğunoluk muhtarı Thomas Kebusyan üç çadır mevkii nedeniyle karısının acı vaazlarından birini dinlemek zorunda kalmıştı. Acaba Maraş misyonerlerinin öğrencisi olan o bir hanımefendi değil miydi ki Fransız bayanın böylesine altında konumlandırılıyor ve sıradan halka mensup kadınlar gibi sefil bir kamış kulübede yaşaması isteniyordu? Ayrıca acaba kocası Thomas Kebusyan gibi biri kibirli Bagration arasındaki fark ölçülemez kadar büyükken dilenciden farksız herhangi bir Dikran ya da Mikaelil arasına fark koyamayacak kadar biçare bir adam mıydı? Bu kadınca zehirli haplar Kebusyan'ın zekice yollar izleyerek kendisi ve ailesi için çürük bir kulübe değil, ibadet yerinin yakınlarında geniş bir blok havz yapılmasını sağlamasına yol açmıştı. Gösterişli yapı başkalarının öfkesini çekmesin diye de kapıya belediye binası levhasını asacaktı. Kendi oynadığı oyunun bilincinde olan muhtar şimdi Bagration'ın konukseverlik çağrısını başını sallayarak onaylıyordu. Ama öğretmen Chateaubriand Fransız dostu soylu bir açıklama yapma fırsatını kaçırmadı elbette. Gerçek bir Parisli olan madamın varlığı Musa Dağı halkı için şeref, aynı zamanda da büyük bir teşvikti. Her Ermeni evladı ona güzel Fransa'dan gelen bu konuğa hayatı mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak için yarışacak ve gerektiğinde madamı korumak için kanını akıtmaktan kaçınmayacaktı. Hapet Chateaubriand'ın bu sözlerinden sonra öğretmen Oskanyan tüfeğinin dipçiğini, artık silahsız tek adım bile atmıyordu, sertçe yere vurdu. Bu hareketiyle meslektaşının konuşmasını onayladığını mı yoksa törensel sözcük bolluğunun hoşuna gitmediğini mi ifade ettiği açık değildi. Ter Haykazun konuşurken her zaman yaptığı gibi gözlerini yere indirmeden önce Gabriel'e dimdik baktı. Gabriel Bagration, hepimiz burada er geç sonumuz geldiğinde karınızın kurtulmasını istiyoruz. Daha sonra Fransa'da hakkımızda iyi şeyler söylesin. Juliet keşif çadırlarından birinde kalıyordu. İkinci çadıra İskuhi ile melankolik korkularla dolu olarak zamanını bekleyen Hofsannah'ı yerleştirmişti. Yarısına stok malzemeleriyle eşya koydukları şeyh çadırında üç yatak vardı. Birinci yatakta Stefan yatıyordu. İkinci baş yaver ve kurmay subayı olarak geceleri hep Bagratyan'ın yanında geçiren Samuel Avakyan'a aitti. Bagratyan her türlü rahatlığı üstüne basarak sertçe reddettiği için Şeyh çadırındaki üçüncü yatak Gonza Gümaris'in hizmetine verilmişti. Bu genç adama karşı Juliet kendisini yükümlü hissetmekteydi. Özellikle felaket günlerinden bu yana onu sarmalayan alçak gönüllü ihtimam neden olmuştu buna. Gabriel'in hayatını kurtarmıştı Maris. Bunun ötesinde Juliet'in dışında Damlacık'taki tek Avrupalı oydu. Bazı anlarda aralarındaki zorunlu yakınlık öylesine güçleniyordu ki iki komplocu, evet hatta aynı zindanı paylaşan iki mahkum gibi bakıştıkları olurdu. Juliet tehlikeli biçimde kendini bırakma eğilimi gösterirken Gonzague eskisi gibi iki dirhem bir çekirdek giyiniyordu. Bazen çadırların önünde sıkıntı verici bir dikkatle giysilerini fırçalarken, kopmuş düğmelerinden birini dikerken ya da ayakkabısını boyarken görüyordu onu kadın. Tırnakları temiz, elleri bakımlıydı. Gabriel'in aksine her sabah tıraş oluyordu. Fakat kendisiyle bu kadar uğraşması insana özel bir kibirlilik izlenimi vermiyordu. Daha çok her türlü sağlıksızlığa ve pisliğe karşı aktif bir nefretti ondaki. Giysilerinde bir leke, ayakkabılarına çamur sıçraması Gonzague'yu mutsuz edebilirdi. Sanki kişiliği bunaltıcı, bilinçsiz bir şeyler taşıyamazdı. Yaşayabilmek için her şeyi iradenin ve tuhaf bir amaca uygunluk düşüncesinin ışığına çıkarmak zorundaydı. Juliet Maris'in koşullara boyun eğmeyen yaşam biçiminin mükemmel olduğunu düşündüğü için ister istemez belli bir hayranlık duyuyordu. Fakat Gonzague'nin yabancı bir halkın ölümcül kaderini paylaşma yönündeki kayıtsız kararını pek anlayamamıştı. Bu kararı kendisi için aldığı olasılığını düşündürten bir iki kaçamak imayı ise soğuk galanteri olarak değerlendirmekteydi. Gonzague bir kez bile genç bir erkeğin aralarındaki yaşam farkı nedeniyle dişi olarak görmediği, bir hanımefendiye gösterdiği aşktan uzak saygıdan başka bir şey sezdirmemişti Juliet'e. Günün bazı saatlerini Juliet'in yanında geçirmesine rağmen aralarında pratik ve o anla ilgili konular dışında hiçbir konuşma olmuyordu. Genç adamın hayatını hemen hemen hiç bilmiyordu Juliet. Küt kaşlarının altındaki gözlerinde fark edilen tuhaf meraklı dikkatlilik sadece yaşanan ana ilişkinmiş gibi görünmekteydi. İşte ondaki bu öncesizlik ve sonrasızlık kadının huzursuz merakını uyandırmaktaydı. Bir gün öğleye kadar ortalıkta görünmediğinde Juliet hemen soruşturmaya girişti. ''Buradaki hayatımız üzerine not almaya mı başladınız?'' Maris kadına şaşkınlıkla hatta biraz alayla baktı. ''Ben hiçbir zaman not tutmam. Sahip olduğum tek gerçek yetenek belleğimin gücüdür. Kirli belgeleri, kağıt parçalarını kurtarma gibi bir zorunluluğum olmayacak.'' Genç adamın güven dolu tavrı Juliet'i kızdırmıştı. ''Güçlü belleğe sahip başınızı kurtarabilecek misiniz bakalım?'' Kısa bir gülüş koyverdi ama bunun sadece inancının ifadesi olduğu fark ediliyordu. ''Eğer dağı gerçekten terk etmeyi isteseydim beni Osmanlı ordusunun ya da herhangi başka bir şeyin durdurabileceğine inanmıyorsunuzdur umarım Juliet.'' Bu yanıtın gerek tonu gerekse içeriği hoşuna gitmemişti kadının. Gonzague'nin defalarca sergilediği fırsat kollayıcı sağlamlık iticiydi. Fakat genç adamın tamamen kendinden geçtiği ve çocuklaştığı anlar da olmuyor değildi. Böyle durumlarda Juliet'i kendisine de iyi gelen anaç bir acıma duygusu sarardı. Üç çadır mevkiinde kayın ağaçlarının ötesine masayla sıralar koymuşlardı Christopher'la Misak. Bu küçük yer öyle mükemmel görünüyordu ki insan kendisini ulaşılması zor dağ başında değil, medeniyetle çevrelenmiş herhangi bir bahçenin uzak köşelerinden birinde sanırdı. Burada öğleden sonra Juliet İskuhi ve Hofsana ile oturur konuklarını kabul ederdi. Çoğu kez villaya gelen konuklara rastlanıyordu burada da. Eczacı Krikor düzenli olarak uğrar, öğretmenler de görevlerinden zaman buldukça gelirlerdi. Hapet Şatakyan kendisinin de ifade ettiği gibi hoş duyulan Fransızcasıyla konuşarak madamı hoşnut etmek için ziyarette bulunmaktaydı. Ne var ki artık Oskanyan şiir ve yazı sanatının ustası olarak değil, rahatsız edici bir savaşçı görünümünde çıkıyordu insanların karşısına. Fırsat bulduğu zamanlar yaptığı bu ziyaretler esnasında hala gri renkli kuyruklu lord giysisini giyiyor, tabancasının göründüğü kemerine bir de kasatura takmayı ihmal etmiyordu. Tüfeğini koyun postekisinden yapılmış korkutucu başlığını çıkardığı kadar seyrek bırakıyordu elinden. Ama her geldiğinde de yabani kırmızı orkideler ya da kanlı savaşın bundan sonraki daha kanlı ganimetlerinin önemsiz öncüleri gibi Juliet'in önüne şiddetle attığı öğretmen çizgileri yapılmış resimler getirirdi armağan olarak. Bunlar düşmanın başları ve kesilmiş elleriydi. Esmer cücenin sıkıcılığı giderek dayanılmaz bir hal almıştı. Juliet'i kinci tutkun bakışlarıyla yiyerek ısrarla susmaktaydı. Ne var ki artık suskunluk saldırılarıyla yetinmiyordu. Vahşi silahlarla donandıktan sonra Oskanya'nın yüreğinde yeni kavgacılık dürtüsü uyanmıştı. Örneğin bir gün masanın etrafında oturmuş o günkü olaylara ilişkin sohbet ederlerken Oskanya'nın dışında herkesten yapılan her işten övgüyle söz edilince aniden ayağa fırlamış ve öfkeden köpürerek eski dergilerden birini karıştıran Gonzague Maris'e dönmüştü. "Bu bey madamın yanında bana güldü." Dergiyi kapatan Maris öfkeli adama sevecen bir şaşkınlıkla bakıyordu. "Gülmem için beni teşvik ediyor olmanıza rağmen buradaki resimlerden birine güldüm öğretmen Oskanyan, size değil." Hemen silahına sarılan Oskanyan bağırmaya başlamıştı. "Bundan sonra kimin güleceğini göreceğiz. Ben önderlerden biriyim. Bu bey ise aramızda kalmasına izin verdiğimiz bir boşta gezer sadece. Ben de kendime göre bir şeyler düşünüyorum." Oskanyan veda etmeden hızla çıkıp gittikten sonra özür dileyen yorgun bir el işareti yapmıştı Krikor. "Hep olduğundan daha fazla olmak istiyor. Yarın yine gelir." Çömezini tanıyan eczacı doğru kehanette bulunmuştu. Kendisi ise yoğun oluğun Sokrates olarak huzurlu yaşamanın trajik altüst oluşunu aşmış görünüyordu. Musa Dağ'da geçirdikleri daha ikinci günden sonra bilgeliğin gereği olarak eski yaşamını sürdürme çabasına girişmişti. Deryalar kadar geniş bilgi birikiminden kontrolü imkansız alıntılar yapıp bitkileri, taşları ve elemanları kendi uydurduğu adlar ve formüllerle anarken sarı pürüzsüz yüzünde sivri sakalı eskisi gibi ritmik olarak titremekteydi. Fakat yine de Krikor'un öğütlerindeki o amansız canlılığın yok olduğu, yerini korkulu bir tembelliğe bıraktığı fark ediliyordu. Juliet'in öğleden sonraki konukları arasında sadece sözü edilen beyler değil, ileri gelenlerin eşleri de vardı. Doktorun karısı Mayrik Antaram ne zaman fırsat bulsa gelirdi. Muhtarın karısı Bayan Kebusyan ise daha seyrek bulunurdu toplantılarda. Ama doymaz merakıyla her zaman her şeyi görmek ister, Juliet'e kendisini çadırlara götürmesi, bütün ayrıntılarını, bütün gizlerini göstermesi için yalvarırdı. Sonra Hofhannes'in çeşitli taşlarla beraberlerinde getirdikleri ocak levhalarını kullanarak ustaca hazırladığı her türlü kızartma, pişirme ve hamur işinin yapılabildiği ocağı abartılı sözlerle över, hafif ve yumuşak yatakları, açılır kapanır mobilyaları, plastik küvetleri, sofra takımlarını, zengin eşyaları hayranlıkla seyrederdi. Muhtarın karısı ne zaman gelse stok malzemelerinin bulunduğu sandıklara derin ve süreyen etkilenmişlik içinde burnunu sokuyor, sardalya kutularını, konserveleri, şekeri ve sabunları denetliyordu. Kıyı bucak göz gezdiren bir şeyler arayan bu fare gözlü saygın bayandan kurtulmanın tek yolu stoklardan bir şeyler, örneğin çikolata ya da bir kutu konserve armağan etmekti. Böyle durumlarda Bayan Kebusya'nın teşekkürleri, bağlılık ifadeleri, övgüleri kadar abartılı olmaktaydı. Buna karşılık Mayrik Antaram her gelişinde ya küçük bir tencere bal ya da Ermeni köylerinde kahvaltıda sevilerek yenen kayısıdan yapılmış kahverengimsi kırmızılıkla bir parça reçel gibi küçük armağanlar verirdi. Bayan Altuni armağanlarını gizlice sunardı Juliet'e. "O gidince Canik, canım bunu yersin iyi gelir. Yanımızda hiçbir şeyin eksikliğini duymamalısın." Çoğu kez de cesur ve şikayetsiz yüzüyle Juliet'e bakan Mayrik Antaram hayıflanırdı. "Keşke olduğun yerde kalsaydın güzelim." Iskui Tomasyan Damlacık'ta Juliet'le pek fazla birlikte olamıyordu. Genç kız Terhay Kazun'dan kendisine yardımcı öğretmen olarak görev verilmesini istemiş, dileği severek yerine getirilmişti. Oysa Juliet İskuhi'nin kararına hiç sıcak bakmıyordu. "Bizdeyken biraz olsun toparlanabildin. Şimdi yine kendini yoracaksın. Neden? İçinde bulunduğumuz durumda ne anlamı var bunun?" Juliet'in İskuhi ile ilişkisi hala tuhaftı. İlk andan itibaren ona gösterdiği etkili iyilik sayesinde İskuhi inatçı ürkekliğinden sonra arkasına gizlendiği özverili uysallığını da aşmış görünüyordu. Birkaç haftadan bu yana Julia'da görünür biçimde sevecen davranıyordu. Sabah ve akşamları kendisinden yaşlı arkadaşını kucaklayıp öpmekteydi. Ne var ki Juliet bu sevecenliğin taklitten, uyarlamadan başka bir şey olmadığını bilmekteydi. İnsanın bilmediği bir dilin belli formüllerini tam manasıyla anlamadan kullanmasına benziyordu. İskuhi'nin içindeki katılık derinliklerindeki kristal, alt edilemez o yabancılık erimeden kalmıştı. İskuhi'nin ruhunun ele geçirilmezliği karşısında Juliet'in acı çektiğini gizlemek mümkün değildi. Çünkü egemenliğinin aldığı her yara aynı zamanda onun özgüvenini de yaralamaktaydı. Okulla ilgili mesele de Juliet için bir tür yenilgi anlamına gelmişti. Artık günün büyük bölümü üç çadır mevkiinden epeyce aşağıda bulunan okul bayırı denen yerde geçiriyordu İskuhi. Büyük bir tahta, bir hesap makinesi, Osmanlı İmparatorluğu haritası, bir sürü alfabe ve okuma kitabı vardı ellerinde. Zorlu kaçış koşullarında bile çocuklarının eğitimi için araç gereç getirmeyi unutmaması bu halkın niteliğine ilişkin örnek oluşturmuyor muydu? Bilge evladını bağrına basar toprak ana. Ele avuca sığmaz yüzlerce yaramaz kocaman bir ordu havayı keskin cıvıltılarla doldurarak çevresi ağaçlı gölgelik bir alanda oturuyor yatıyordu. Öğretmenlerin çoğunluğu genellikle mevzilerde ya da kampta görevde olduğundan İskuhi saatlerce dizginlenemez bu çeteyle yalnız kalıyordu. 4-12 yaş arası vahşileri düzene sokmak, sessiz olmanı sağlamak olanaksızdı. Oysa İskuhi'nin böyle bir mücadeleye girişecek gücü de yoktu. Kısa süre sonra kendi sesini bile duyamaz hale geldiğinden tecrübeli erkek öğretmenlerden biri, örneğin Oskanyan gelip küçük şeytanları beti benzi uçuk korkulara salasıya kadar tevekkülle bekliyordu. Artık demir gibi bir asker olarak çocuk kümeleri arasında belinde tüfeğiyle dolaşan öğretmen, sanki savaş ilanından sonra her itaatsiz çocuğu yere serme hakkına sahipmiş ve bunu yapmaya da hazırmış gibiydi. Öteki silahlarının yanı sıra eline bir de ağaç dalı alan Oskanyan, suçlu suçsuz ayırt etmeden önüne gelene vuruyor, talihsiz bir grubu sivri taşların üzerinde diz çökmekle, bir başka grubu ise herhangi bir şeyi dakikalarca başının üzerinde tutmakla cezalandırıyordu. Sonra o yüce küçümsemesiyle yardımcısı İskuhi'ye işe yarar eğitimin ürünü olan sinmiş ölüm sessizliği bırakarak gidiyordu. Juliet daha ilk günden bu çabanın İskuhi'ye yaramadığını görmüştü. Genç kızın yanakları solmuş, yüzü küçülmüş ve gözleri sürgün cehenneminden çıkıp memlekete geldiği o günlerdeki gibi kocaman olmuştu. Juliet İskuhi'yi görev aşkından vazgeçirmek için yeniden çaba sarf etmekteydi. Genç kız anlamadan bakıyordu Juliet'e. Halkının bunca acıyı yaşadığı şu anda komik derecede küçük bir görevden nasıl kaçabilirdi? Tam tersine öğleden sonrası içinde iş bulacaktı kendisine. Juliet düşmanca arkasını döndü İskuhi'ye. Aklına birdenbire gelen bir düşünce İskuhi'yi yiyip bitiren şeyin derslerin yorgunluğu değil, gizli bir ruh acısı olduğunu fısıldamıştı. Ancak bu düşünceyi hemen uzaklaştırdı beyninden. O burada bulunanların içinde en yalnız ve umutsuz olan o, neden başkalarının acılarıyla ilgilensindi ki? Juliet artık gün ortasında bile saatlerce yatağından çıkmıyordu. Çadırın darlığı boğuyordu onu. Kapı perdesinin aralığından sızan iki keskin güneş ışığı Juliet'e acı vermekteydi. Kalkıp perdeyi kapayacak gücü bile bulamıyordu kendisinde. Hastalanacağım diye umutlandı. Ah keşke hastalansam. Hızlı hızlı çarpan kalbi yerine getirilmemiş arzularla çatlayacak gibiydi. Gabriel'i özlüyordu ama bugünkü Gabriel'i değil, sevecen inceliğiyle aşılamaz olanları ona unutturan o nazik Parisliyi özlüyordu. Avenue Kleber'deki aydınlık evde neşe içinde kahvaltı masasına oturan Gabriel'i özlüyordu. Onunla birlikte tiyatrolara ve göz kamaştırıcı restoranlara giden, sanki Ermeni olan kendisinden daha üstün, daha değerliymiş gibi, Juliet'e her zaman nazik bir hayranlık besleyen, her zaman ona öncelik tanıyan, gece giysileri içindeki o şık beyi özlüyordu. Artık uzaklarda kalmış kendi dünyasına ait korna gürültüsü, metronun yer altından gelen uğultusu, melodik konuşmalar, sesler, tanıdık dükkan ve bonmarşelerin kokusu boğacak gibi yürüyordu üzerine. Sahip olduğu tek şeymiş, elini uzatınca değebildiği yurt olarak kendisine ait tek şeymiş gibi yüzünü yastığına gömmüştü. Yastığın yumuşak kokusunda kendisini arıyordu sanki. Ülkesinin gözünün önüne gelen görüntülerini bütün benliğiyle tutmak istiyor ama başaramıyordu. Dönüp duran güneş lekeleri kapalı göz kapaklarından sızmaktaydı. Ortasında delici bakışlı göz bebekleri olan renkli daireler, dört taraftan üstüne yönelen acı çeken sitemkar gözler. Bakışlarını bir türlü Juliet'ten alamayan Gabrielle Stepa'nın Ermeni gözleriydi gördüğü. Gözlerini açtığında yabancı birinin sakallı yüzüne yerleştirilmiş, Gabriel'in gözlerinin gerçekten de kendisini seyrettiğini görmüştü. Juliet ürküntüyle bakıyordu. Uzaklıkların, açık havada geçirilen gecelerin, ağır nemli toprak kokusunun kuşattığı adamın ses tonu iki önemli işin arasına sıkıştırılmış gibi aceleciydi. ''Memnun musun Sherry? Bir eksiğin yok ya. Nasıl olduğuna bakmak için birkaç dakikalığına uğradım.'' ''Eksiğim yok, teşekkür ederim.'' Juliet hala düşlerin tutukluğunu yaşayan ellerini Gabriel'in avuçlarına bıraktı. Sanki konuşacak bir şey yokmuş gibi bir süre sessizce karısının yanında oturduktan sonra ayağa kalktı. Fakat kadın huysuz bir karşı çıkış içindeydi. Hep dışsal olana kafa yorduğuna göre benim gerçekten de bu kadar boş, bu kadar maddiyatçı olduğumu mu düşünüyorsun? Gabriel kadının dediğini hemen anlamamıştı. Juliet hıçkırarak ağlıyordu. Böyle yaşayamam. Gabriel büyük ciddiyetle yaklaştı Juliet'e. Senin böyle yaşayamayacağını anlıyorum Juliet. İnsan kendisini tamamen o topluluğun dışında konumlandırarak topluluk içinde yaşayamaz. Bir şeyler yapmalısın. Kampa git, yardım etmeyi dene, insancıl davran. Bu benim topluluğum değil. Sandığın aksine tam olarak benim de değil Juliet. Biz geldiğimiz yere gitmek istediğimiz yerden daha az aidiz. Ağlamayı sürdürerek ya da gitmek istemediğimiz dedi Juliet. Kocası gidince gücünü toplayıp kalktı. Belki de Gabriel haklıydı. Gerçekten de böyle devam edemezdi. Mayrik Antaram'dan doktorun kendisini hasta bakımı için hastane barakasında görevlendirmesini rica etti. Bugün on binlerce Fransız kadınının hastanelerde benzer hizmetlerde bulunduğunu düşünmesi bu karara varmasında etkili olmuştu. Önce çekimser davranan Bedros Altuni, daha sonra Juliet'in yardımını kabul etmişti. Juliet hemen aynı gün hala yapımı devam eden barakaya önlüğünü ve başlığını giymiş olarak gitti. Tanrı'ya şükür Damlacık'ta fazla ağır hasta yoktu. Çaputlara sarılı birkaç ateşli hasta o günkü yağmurdan sonra kaskatı kesilmiş yatak ve örtüler içinde yatmaktaydı. Çoğu yaşlı insanlardı. Sanki uzun takiplerin ardından buraya sığınmışlardı. Kendilerinden geçmiş gibi zorlanarak soluk alıp veriyorlardı. Şimdiden uzak ülkelere yolculuğa çıkmış karanlık yüzler. Benim yapacağım iş değil diye düşündü Juliet. Biraz acıma, çokça tiksinti duyuyordu. Bu gibi hayır işleri için manevi açıdan uygunsuz olduğunu fark etmişti. Kendi kişiliğinin lağvedilmesi gibi gelmişti bu ona. Hastalar için kendisine fazla gerekli olmayan bütün yatak takımlarını getirtmişti çadırlardan. 4 Ağustos günü öğleye kadar daha önceki günlerden farklı geçmemişti. Gabriel sabahın erken saatlerinde dürbünüyle vadiyi tararken köyler öylesine sessiz, öylesine ıssızdı ki her şeyin mutlu sonuna çözümleneceğini, yakında dünya barışının kurulacağını ve yaşama geri dönüşün güvence altına alındığını düşünmek olanaklıydı. Gözlem yerini umutlarla dolu olarak terk eden Bagratyan, grupları iş ve görev anında habersizce denetlemek üzere bütün bölgeleri dolaşmıştı. Öğleye doğru hoşnutlukla komuta merkezine çekildi. Birkaç dakika sonra genç gözcüler soluk soluğa akın etmeye başlamıştı. Rapor, Antakya Süveydiye yolu üzerinde büyük toz bulutları, çok sayıda asker, 4 birlik, birliğin arkasında zaptiyelerle büyük bir insan kalabalığı. Biraz önce vadiye saplılar, şimdi yol üzerindeki ilk köy vakıfı geçiyorlar. Hemen en yakın gözcü noktasına çıkan Gabriel şu saptamayı yaptı. Tam mevcutlu bir piyade bölüğünün yürüyüş kolu köylerin içinden geçen yolda ilerlemekteydi. Başlarındaki ata binmiş yüzbaşı ve dörderli sıralar halinde oldukça iyi uygun adım yürüyen askerler birliğin düzenli birlik olduğunu gösteriyordu. Buna göre bölük eğitilmiş ve hatta Antakya garnizonlarında bekleyen Cemal Paşa'nın yeni kurulan ordusuna ait savaş deneyimli askerlerden oluşuyordu. Vadinin ayak takımı Antakya'nın tortusu olan kalabalık, yürüyüş kolunun iki tarafında tozu dumana katarak yürürken bölüğün epeyce arkasında 100 kadar zaptiye ağır ağır ilerliyordu. 400 silahtan, zaptiyeler dahil oluşan birlik, açık alanda öylesine her şeyden habersiz ilerliyordu ki, Gabriel uzun süre birliğin başka hedefi olduğunu düşünme eğilimi gösterdi. Ancak kısa bir mola verilip subayların yaptığı toplantıdan sonra yürüyüş kolu Bitias'ın arkasından kuzeybatıya doğru dağa yönelince seferin kaçak köylülere karşı düzenlendiği kesinleşmişti. Ya odun keserken çıkarılan gürültü nedeniyle gerçeği öğrenmiş komşu köylerden biri ihbar etmiş ya da Harutyun Nohutyan'a köylülerin nerede bulunduğunu söyletinceye kadar işkence yapılmıştı. Neyse ki Türklerin görevlerinin her zamanki asker kaçağı avından daha kolay, sıradan bir asayiş görevi olduğunu düşündükleri anlaşılıyordu. Açıkta kamp kurmuş zavallı dağlıları saklandıkları yerlerde kuşatıp aşağıya vadiye süreceklerdi. Bu görev karşısında kendilerini son derece güçlü görmeleri doğaldı. Ermenilerin elinde sadece 300 iyi silahla çok az cephane bulunduğu ve savaşçıların hemen hemen hiç eğitilmemiş olduğu düşünüldüğünde gerçekten de Türkler güçlüydü. Bölük yoğun oluğa ulaştığında Bagration her gün gruplarla ve kamptaki insanlarla tatbikatını yaptığı büyük alarm işareti verdi. Tellallar kent çukurunda bütün insanları bir araya toplamışlardı. Gençlik Birliği'nin emirberler grubu emirleri bölüm liderlerine ulaştırmak üzere bütün dağlık bölgeye dağıldılar. Çocuklardan bazıları düşmanın tertip ve hareketini gözlemek için vadiye kadar inmeyi göze almışlardı. Terhaykazun 7 köyün muhtarı ve önderler konseyinin yaşlı üyeleri kararlaştırıldığı üzere kamp halkının arasındaydı. Hiç kimse soluk almaya bile cesaret edemiyordu. Bebeklerin agulaması bile boğazlarında takılıp kalmış gibiydi. İhtiyat birliğinin askerleri ellerinde baltalar, kazmalar ve kürekler olduğu halde gerektiğinde savaşa katılmak için daire halinde kampı çevrelemişlerdi. Gabriel, Nurhan Çavuş ve as komutanlar ile birlikteydi. Şimdiki durum daha önceden tamamen tahmin edilmişti. Fakat bu ilk savaş olacağı ve öteki savunma noktaları doğrudan doğruya tehlikeyle karşı karşıya bulunmadığı için Bagration tali noktalarda sadece asgari düzeyde adam bırakarak bütün grupları kuzey geçidi siberlerine gönderdi. Sistem 4 cepheden oluşmaktaydı. Özellikle Damlacığın sol yamacında engebeli arazideki tepeleri kesen ana siper yer alıyordu. Sonra bunun 100 metre gerisinde bir zemin dalgası boyunca süren ikinci siper geliyordu. Üçüncüsü ise dağın ön tarafında ileri avcı noktalarıyla kanat güvenliği siperleriydi. Ve nihayet deniz tarafında gözden kaçması mümkün olmayan parçalanmış kireç kayalıklarının oluşturduğu barikatlar vardı. İlk sipere en iyi silahlarla donatılmış ve muhtemelen en iyi savaşçılardan yaklaşık 200 kişi yerleştirilmişti. Bu siperin komutası bizzat Bagration'daydı. Ayrıca bu 200 kişinin arasına ne Sarkis Kilikyan'ı ne de öteki asker kaçaklarını almıştı. Mangalardan bir kısmını ise Nurhan Çavuş'un komutası altında kayalıklardan oluşmuş barikatlara gönderdi. İkinci siperde talihsiz bir durum olursa kullanılmak üzere 200 kişi daha vardı. Her savaşçıya 3 şarjör verilmişti. Bu 15 mermi demekti. Bagration ısrarla vurguluyordu. ''Boşuna kurşun harcamayın. Savaş 3 gün sürse de herkes 3 şarjörle yetinecek. Tasarruf edin yoksa yeniliriz. Ve en önemlisi ateş etmek için emrimi bekleyeceksiniz. Hepinizin gözü bende olacak. Nerede olduğumuzu bilmeyen askerlerin 10 adım ötemize kadar yaklaşmalarını bekleyeceğiz. Ve sonra sükunetle ateş edeceğiz. Çok yakında burada Damlacıklı halkımıza yapılan zulmün öcünü alacağız.'' Çok yakında onlara güçsüz olsak da onlardan 100 kat üstün olduğumuzu kanıtlayacağız. Ve şimdi herkes bize yaptıkları iğrençliğin dışında hiçbir şey düşünmesin. Konuşurken Gabriel Bagration'ın kalbi sözlerinin içinde çarpıyordu sanki. Öyle ki kimsenin fark etmemesi için kendisini toparlaması gerekmişti. Söz konusu olan sadece her erkeğin silahlı çatışma öncesi düştüğü derin heyecan değildi. Bagration'ın bir avuç zavallı insanla bir dünya ordusuna karşı çıkmanın akıl almazlığının, bunun baştan ayağa çılgınlık olduğunu bilincine varmasıydı. Tahrik edici sözlerine rağmen kaynayan kanında şu an biraz önce savaşçılara ifade ettiği o nefret ve kin duygusundan eser yoktu. Şimdi kişiliği olmayan düşmandı bekledikleri. Artık Osmanlı değil, Enver, Talat, polis görevlisi müdür değil, nefret etmeden yok edilen sadece savaşçı düşmandı. Ötekiler de Bagratya'nın duygularını yaşamaktaydılar. Gözcü oğlanlar çalılıklardan fırlayıp yabanıl hareketlerle askerlerin yaklaştığını haber verdiklerinde bekleyiş neredeyse kalp seklesine dönüşecekti. Ne var ki piyadelerin çalı çırpıyı ezerken çıkardıkları ayak sesleri iyice yakınlaşıp başlarına geleceklerden habersiz dikkatsizce gürültüler yükselince heyecan yerini soğukkanlılığa bırakmıştı.